Aliye'den Feyzi'ye. İlk mektubum pek satiydi. Kusura bakma Feyzi. Beni merak ettiğini görmüş gibi biliyorum. Burada yepyeni bir alem açıldı. Şimdilik annemin eğlence fasılları başlamadığı için evin içinde samimiyet var. Annem bana karşı kendimi bildiğim günden beri tanımadığım bir alaka gösteriyor. Eğlencelerini tatil ettiren de bu his dönemeci. Geceleri baban Ulviye Hanım, Cevat Beyler, Selmalar bizde toplanıyorlar. İlk günler salonda biraz oturduktan sonra benim odama çıkıyorlardı. Fakat şimdi ben salona inebiliyorum. Bu meclislere ben baban için, o da benim için katlanıyoruz. Bunu ilk hisseden Doktor Hüsnü oldu. Beyefendi de bizim toplantılarımıza alıştılar dedi ve zannediyorum ki bu adam bizim Almanya'da geçen hayatımızı adım adım takip etmiş. Sebebini sorma, bunu ben de pek bilmiyorum. Yahut da bilmek istemiyorum. Bildiğim şey onun babana karşı olan yenilmez kinidir. Eğer arada Selma olmasa bu adamla bir gün bile karşı karşıya gelmeyeceğim. Zavallı Selmacık, yazık ki onu çok seviyor. Doktor Hüsnü'nün bizi takip ettirdiğine şüphe etmiyorum Feyzi. Geçen akşam Selma söz arasında kocasının yakın bir akrabasının benden 2 gün evvel Berlin'den geldiğini ve Bornstein'leri tanıdığını söyledi. Selma'nın bu masum ve tabii konuşmasıyla Doktor Hüsnü mosmor olmuştu. Hemen aramızdan kalkarak bahçeye çıktı. Öyle zannediyorum ki o adam, her kimse, Doktor Hüsnü'nün bildiği eğri doğru haberlerin kaynağı da odur. Bizim değil kir ve ayıp, hatta masumiyet vasfının da üstünde olan 3 köşeli meclislerimiz, kim bilir bu adamların dilinde ne hale girmiştir. Benim vücudumda fenalık aramak, dere içinde kuru kerpiç aramaya benzer, diyen büyük insan, acaba bu sözünü bizim için mi söylemiştir? Bornstein'ların çatısı altında yaşadığımız o harikulade dakikalar, demek ki Hüsnülere de bu çeşit ilham veriyormuş. Ma mafih, ayıplanmaz. Her nebatın hayatı olan sudan, bir sümbül soğanının aldığı ilham, güzel kokulu bir çiçek, bir biberin aldığı feyz ise acılığını kemale getirmektir. Hüsnü Bey şimdilik bu yoldaki evhamına karısından başka kimseye ortak etmemiş olacak ki kendisinden başka herkes bana karşı tabii. Neyse Feyzi, bütün şu sana verdiğim havadisler emin ol ki beni ne üzüyor ne de alakadar ediyor. Doktor Hüsnü kim oluyormuş? Şuna inanıyorum ki kimse kimseyi hırpalamak, kahretmek kudretine malik değildir. İnsan ancak kendi yaptığı fiilinin mahkumudur. Ben ise bu hususta o kadar rahat, huzurlu ve günahsızım ki bu büyük aşkın siperi içinde olup bitenleri bir yabancıdan daha bilgane ve kayıtsız olarak seyrediyorum. Sakın sen de üzülme, kulak asma. Dur Feyzi, geçen akşam babanla Hüsnü Bey arasında geçen bir konuşmayı anlatayım. O gece Doktor Cevat biraz gecikmişti. İçeri girdiği zaman da heyecanlı ve üzgün görünüyordu. Elindeki gazeteyi babana uzatarak, "Bakın hocam, gazetede garip ve feci bir havadis var. Bizim kimyager Tosun'a sirkeciden geçerken bir otomobil çarpmış ve öldürmüş," dedi. "Tosun'u tanıdın değil mi? Babanın bize bahsettiği nevi şahsına mahsus adam. Yani herkese benzemeyen, kendine has tavırları olan adam. Tabii salonda onu kimi tanıyor, kimi tanımıyordu. Bununla beraber heyecanlı bir mevzu olduğu için herkes alakadar oldu ve türlü türlü hükümler de verildi. Kimi şoförlerin, kimi yolların, kimi de yolcuların dikkatsizliği üstünde durdu. Baban fikrini söylemekte herkesten geçe kalmıştı. Cevat Bey, Tosun'u otomobil kazası öldürmedi. Onu kendi fikirleri öldürdü. O kendi kendini öldürdü, dedi. Cevat Bey ile babanın arasındaki şu kısacık konuşma, Doktor Hüsnü'nün dudaklarında müstehzi, yani alaycı bir tebessüm uyandırmıştı. O bu tebessümle de iktifa etmeyerek, yetinmeyerek, Beyefendi de daima hayatın alelade vakalarının metafizik, fizik ötesi bir sebepten ileri geldiğini söylerler, dedi. Hocasının fikirlerine karşı şiddetle mutaassıp, yani bağnaz, tutucu olan Cevat mosmor olmuştu. Ona Hüsnü ile sonsuz bir münakaşaya dalmak için bu ne mükemmel bir fırsattı. Fakat söze karışmamak, kendine hakim olabilmek için adeta iradesine bağlamış olduğu her tavrıyla belliydi. Buna mukabil baban gayet sakin ve tabiiydi. Öyledir de onun için Hüsnü Bey, her olan şey mutlaka evvelce gaybın, yani göze görülmeyen manevi alemin hüküm vermiş bulunduğu bir kararın tatbikinden ibarettir, dedi. Hüsnü'nün yüzündeki istihza, yani ince ince alay etme maskesi bütün açıklığıyla duruyordu. Fakat beyefendi, siz demin bu adam için onu kendi fikirleri öldürdü dediniz. Gayb öldürdü demediniz ki. Gayb, bir kimsenin mukadderatını o kimsenin fiilleri ve niyetleri üzerine hazırlar. İyilik olsun, kötülük olsun, yaptığımız işlerin elimize gelen faturasından başka bir şey değildir. Halinizde ise bu halinizin müşterisi siz kendiniz olmuşsunuzdur. Yoksa gaybın zulmüne hükmetmemeliyiz, hükmetmemelidir. Tosunu tanırsınız Hüsnü Bey. Bu zavallı, benim kaderim iki dudağımın arasındadır, diyecek kadar yaratıcı kuvvete karşı koyacağını iddia eden derin bir cehalet içindeydi. Basit vakalar, olaylar diyorsunuz. Küçük olsun, büyük olsun, dünyada hiçbir şey körü körüne ve sebepsiz olamaz. Her hadise gayb tezgahının dokuduğu eserlerdir. Madem ki her şeyi düzenleyen, evirip çeviren, hakim ve sahip bir yaratıcı vardır, nasıl olur da onun bilgi ve iradesi olmadan bir vaka, parazit bir tesadüfün kendi kaderini kendi çizdiğini iddia eden kimsenin şahsi iradesiyle meydana gelir? İşte o büyük ve hakim kuvvet, tosunu ezip öldürmekle mukadderatın senin elinde değil benim elimdedir, demiş oldu. Hayatı bilerek yaşamalıdır Hüsnü Bey. Kendi bilgilerimizin üstünde olup bitenleri bilmememiz onların olmamasını mı icap ettirir? Bilmek, bilmemek, bunlardan ne çıkar? Düşüncelerinizi şu an için ne kabul ne de reddediyorum. Yani münakaşa için isteğim yok. Fakat sözleriniz bir hakikatin ifadesi bile olsa, gaibane, yani gözle görülmeyen kuvvetten bana ne? Onları tanımaya uğraşmak, vakit kaybetmekten başka nedir? Ömür, yaşanan hayat, ancak insaniyet manasına kavuşmak, dünyaya gelişin ve buradan gidişin sırrını çözmek içindir. Bunu yapmadıktan sonra size kalan vaktin ne kıymeti olur? Evet, bugün bir doktor olduğunuz gibi belki günün birinde milletler arası bir şöhret sahibi de olursunuz. Fakat bütün bunlarla kendinize, ruhunuza hizmetiniz dokunmuş olmaz. İnsanı benliğine olan yabancılıktan kurtaracak en manadır Hüsnü Bey. Hükümdar olsun, alim olsun, fen adamı, sanatkar ne olursa olsun, beşeriyeti hamurlayan zaaf ve çirkinliklerden ruhunu temizlemeyen kimse benliğinin hakimi ve aşinası olamaz. Bu suretle de vicdani zevke ve manevi hürriyete kavuşamaz. Çünkü gurur, gösteriş, kıskançlık, intikam, haset gibi hayvani duygulara düşkünlük dünyanın başlangıcından beri sürüklenip gelmiştir ve sonuna kadar da gidecektir. Ne 20. ne 40. asır, ne medeniyet, ne ilim, hatta ne felsefe İnsanı bu ihtiraslardan uzaklaştıramaz. Ancak ve ancak ruhlarını temizleyebilenlerdir ki zaafları esaretinden kurtularak vicdani hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Babanla Doktor Hüsnü'nün konuşmaları salonu birkaç gruba ayırmıştı. Kadınlar bir tarafta, Cevat Bey'in gözü gazetede fakat kulağı onlarda. Babam iki küçük dostunun resimlerini boyamakla meşgul. Selma ile ben sözde şundan bundan konuşuyoruz. Bu gece fazla olarak meclisimizde akrabamdan bir genç ressam var. Selim Haydar. Zannederim sana bu çocuktan bahsetmemiştim. Ressam deyince gözünün önüne Rönesans devrinin uzun saçlı, kadife yakalı, derbeder ve hayalperest sanatkar tipinin modernize edilmiş örneği gelmesin. Bilakis Selim Haydar'ın sanatına adeta içinin dışa vuruşu denebilir. Sanat aşkı bu genç adamın varlığını kaplamıştır. Daha Roma'da tahsilini bitirmeden sergiye konan bir tablosu sanat aleminin dikkatini çekmişti. Yaşının çok genç olmasına rağmen İstanbul Akademisi onu hoca olarak aldı. Annemin akrabaları arasında bu genç ressam gibi birçok değerli kimseler vardır. Fakat ne annem onlardan anlar ne de onlar annemden. Annem için dalgavuk tipler, dedikodu ile nafakalananlar, yedikleri ekmek, içtikleri su, teneffüs ettikleri hava, alayiş yani debdebe tantana ve gösterişten ibaret olanlar tercih olunur. Zekalarını yalancılıklarıyla ispat edenlere, riyadan, ikiyüzlülükten, kaftan giyenlere, sözlerinde durmak itiyadında olmayanlara daima kapısı ve kolları açıktır. Şimdi yeni bir moda çıkardı. Nedense bilemiyorum. Babana çok kıymet veriyor ve onun beğendiği şeyleri benimsemekten zevk alıyor.